sono perduto.
C'è Valma, Bilib Sur Valma. İnsanın tin ve doğa görünge olması insanın neyini engelliyor diyorum.
Şimdi görüngülerde bilinç yok demiştik geçen hafta.
Evet.
İnsanda görüngü, yani insanda bilinç bunun var.
İnsan bir görüngü ve bilinçli.
İşte evet, o zaman
tin alanını, görüngü alanı, görüngü alanı genel olarak uzay ve zaman alanı diye düşünüyoruz. Yani doğal doğal fenomenler de var, tinsel fenomenler de var. Ve bu fenomenoloji aslında insan bilincinin bir fenomenolojisi. İnsan bilincinin bir çözümlemesi. Yani bunun içeriği bilinç. Ve bu fenomenoloji. Bilinç, tinin fenomeni. Anlaşılıyor mu?
Bilinç geçici bir şey mi?
Fenomen de öyle.
Bilinç geçici mi?
Tabii ki.
Gel bilinç biçimleri.
Evet. Bilinç biçimleri. Bilinç sürekli akış durumunda olan şey. Herakleitos'un ırmağı gibi. Bilinç hiçbir an, bir moment bile aynı kalmıyor. Sürekli değişim içinde. Ve tinin fenomeni bilincin ta kendisi. Doğa fenomenlerini söyleyin. Evet. Yanardağ.
O fazla geçici de.
Okyanus, gezegenler, galaksiler. Evet. Ya da elektronlar, ya da kuarklar, ya da daha da aşağısı, belki de daha da küçülecek. Yani fenomen görüngü demek ve görüngü de şeydi, o olmadığı gibi görünen. Olmadığı olan aslında, yani olduğu gibi olmayan ya da olduğu olmayan. Evet, gibi sözcüğünü koyabiliriz ya da koymayabiliriz. Fenomen görünen demek, görüngü demek. Görünen ise başka bir şey, özü başka. Yani insanın, tinin fenomeni bilinç dediğimiz zaman, tin kendini bilinç olarak gösterdiği zaman gerçekte olduğu gibi göstermiyor. Çünkü bilinç sonlu ve bilinç ayrıca dışsal ve olumsal yapılanmalar gösteriyor ve yani tinin özünü tam olarak anlatmıyor bilinç. Bilinç her zaman yetersiz kalacak diyemeyiz. Çünkü saltık bilgi dediğimiz şey de bilinçte olan bir şey. Ya da bilginin kendisi de bilinçte olan bir şey. Yani bilinç öyle bir fenomen ki her türlü biçimi almaya yetenekli. Bilimsel de olabilir, boş inanç biçiminde de olabilir bilinç. Değişebilir. Yani bir bebek dünyaya geldikten sonra onun bilinci bir biçimlenme sürecine, bir oluşum sürecine giriyor ve onun için de şey gerekiyor, bilincin değişebilir olması gerekiyor, değişken olması gerekiyor. Çünkü yani eğer bilinç bir zamanlar şeyi konuşuyorduk, bilinç ve us birbirinden ayırma konusunu. Us değişmez olan, logos, saltık olan, bilinç ise tam tersine şey, değişken olan ve rastgele olabilen, yani ya da kültürel olan, göreli olan, her türlü biçime girebilen, plastik denebilecek şeyin ta kendisi bilinç. Tin de plastik ya da değişken yani, olarak düşünülebilir. Çünkü tinin şekillenmeleri, bilincin şekillenmeleriyle aynı şey. Onu biliyoruz. Yani bu felsefenin açısından tabii ki şekillenmenin bir ereği var. Ve görüngü bilimin ereği bilincin alabileceği en son biçim. Yani şimdi bu mantıklı gelmiyor. Yani bilinç var ve o bilincin bir evrimi var, gelişmesi var ve bu gelişim doğal olarak şey, onun kendine var edebileceği en tam biçimde ereğini buluyor diyebiliriz. Erek konusuna şey yapmayın, tabii ki var erek. Yani ikide bir eklememiz gerekmiyor bunu. Burada başka bir açıdan, başka bir noktada yoğunlaşıyoruz. Şeyin, bilinç, fenomen, değişim, logos, tin falan bu kavramlar arasındaki bağlantılar. Şimdi bir pragmatik şey, kural, yani İndirgemecilik diye bir şey var. Ona dikkat edin. O bazen bizi yanıltabiliyor. Yani insan görüngüdür dendiği zaman insanı Evet. Yani görüngüyle tam olarak eşitlemeyeceğiz. Ya da insan Tinder dendiği zaman ya da doğa kendinde anlıktır ya da ustur. Yani bir önerme özneyi yüklemle bir yerde örtüştürüyor ya da özneyi alıp yükleme atıyor ya da yüklemi özneye yapıştırıyor, değil mi? Önermenin yapısı bu. Özne yüklemdir. Yani insan görüngüdür dediğim zaman orada görüngü insanın yüklemlerinden biri olarak anlaşılmalı.
İnsan çünkü, hem görüngüdür hem görüngü değildir
diyemez mi? Deriz. Çünkü yani insan yalnızca görüngü değil. Görüngü genel bir kavram. İnsan varlıktır dediğim zaman varlığa eşitliyor muyum insanı? Çünkü varlıkta da bilinç yok. İnsan niteliktir dediğim zaman, nitelik, insanı hemen pat diye nitelikle eşitlemiyorum. Yani nitelik bir kavram ve insanın özne olarak düşündüğümüz zaman şeylerinden birisi, yüklemlerinden birisi nitelik ya da görüngü olması. Oydu, takıldığımız nokta oydu sanırım. Yani özne yüklemdir dendiği zaman bir önerme tarafından o öznenin yükleme eşitlenmesi ne anlamamalıyız orada. Yani insan, tin insan görüngüdür ya da tin görüngüdür, öyle mi? Tin görüngüdür. Ya hayır, neydi? İnsan görüngüdür ve tamam, görüngü insan aynı zamanda özdektir, özdekseldir daha doğrusu ve insan ruhsaldır, insan...
Bunlar daha doğru oluyor, özüne ait bir şey söylediğim zaman. İnsan ruhsal bir varlıktır,
evet, ruhsal
ya da devlet ruhsal bir sistemcidir.
Evet.
Bu bağıntılarda mesela yüklem ve özne bağıntısı...
Önerme ve yargı konusu var, yani o biraz daha sonra ele alacağımız şeylerden birisi. Çünkü önermenin yüklemi, öznenin yüklemi olumsal olabiliyor. Yani her türlü şey olabilir ama yargıda o yüklem ve özne arasındaki ilişkide daha değişik bir şey var, durum var. Onu da mantık biliminde göreceğiz. Yargıda şey var. Sıradan önermeden, genel olarak önermeden ayrı bir durum var. Yani bir zorunluluk olması gerekiyor. Önerme ve yargı ikisinde yapıları aynı, özne yüklem. Yani işte insan görüngüdür ya da bu insan suçludur ya da bu insan güzeldir falan. Yani bunlar biri böyle, yargının önermeden farkı şey, orada yargının, kavramın bağıntısı olarak düşünürsek, yargıyı kavramın bağıntısının zorunlu olması gerekiyor. Yani rastgele
girdir, yargıdaki, yani
yüklendiği koşaç.
Koşaç, özneme bütün niteliklerini kendine topluyor.
Koşaç varlıkla ilgili. Dir.
Dir.
Yani dir ve o dirin etimolojisine baktığımız zaman, ben Asya'dayken bakmıştım. Sonunda o şey, olmak da o şey yapıyor, sorumluluyor. Yani İngilizce'de zaten be'nin bir şey varyasyonu, is, are falan filan ve geri kalan içine. Koşaç varlık değil, varlık şey, olmayı anlatıyor. Başka bir şey yok orada koşaçta. Koşaç bağ kuruyor.
Özne bağ kuruyor. Özne bütün işte belirlenimi oradaki koşaçta.
Özne belirlenimi...
Dir diyor. Mesela insan...
Galiba dediğini anlıyorum ama anlatım içime uymuyor şey. Yani koşaçta hiçbir içeri yok.
Yüklendir demek istiyorum. Ya. Yüklendir demek istiyorum.
Yüklendir demek istiyorum. Yüklendir.
Evet. Belirleyen yüklendir.
Tamam. Belirlenim yüklem, evet. Özne genel olarak boş, belirlenimsiz,
evet,
bir şey.
Evet.
Burada onunla ilgili şeyler de var. Yine birkaç benzetmişsin var ya da sözüne ilgili.
Yani ilgili
16'dan sonraki paragraflarda. Özne ve yani orada dışsal bilme ya da sıradan uslanmalardan söz ediyor. Sıradan uslanmalarda bilen özne, bilen bilinç, her neyse. Yani özne yüklemlerin yapıştırılması şey, rastlan olumsal, darmadağınlık. Ve bu yine şey değil, bilime, bilgiye yakışır bir şey değil. Nerede kaldık?
Gerçek ve doğru.
Felsefeyle matematik.
Evet, felsefeyle matematik konusunda
kaldık.
O konuda düşünceniz var mı? Niye felsefi yöntem matematiğin yöntemini kullanamaz?
Matematik.
çünkü aksiyomatik olan ve kanıtlanmamış olan şeyler var. Çıkarsanmamış olan.
Matematiğin yöntemi aksiyomatik. Çok, yani bu kadar yeterli aslında. Peki aksiyonlar felsefede, onu bir daha ele alalım. Yani felsefe aksiyomatik olmaktan nasıl kurtuluyor?
Kavram.
Aksiyom şuydu, bir şeyin nedeni, bir şeyi bilmek onun nedenini bilmek demek. A oldu, A var. A'yı bilmek için A'nın nedenini bilmek gerekir. A'nın nedenini bilmek için onun nedenini bilmek gerekir. Bu böyle gerileme gider ve normal olarak bunun böyle hep sürmesi gerekir. O zaman bilginin olanaksızlaşır. Bu bir yerde kesiliyor. Niye kesiliyor? Aksiyonlar öyle gerçeklikler ki, doğruluklar diyemiyoruz o zaman da, öyle gerçeklikler ki onların nedeni yok. Nedensiz olarak açıkça gerçek. Mesela nokta parçası olmayandır dendiği zaman. Anlaşılıyor mu? Ya bunu tanıtmaya gerek yok diyor. Bu aksiyomatik yöntem Öküdes tarafından kullanılıyor şöyle geometrisinde ve Öküdes buna Aristoteles'ten alıyor. Bu Aristoteles'in şey, yöntemi. O yüzden
şey,
Aristoteles'te böyle bir eksiklik var.
Yani kendisinin nedeni olmayan şey dediniz değil mi? Aksiyonlar için.
Aksiyonlar için tanıtlanmayan, dolaysız, apaçık. Gerçeklikler.
Gerçeklik.
Tabii. Yani şey değil, varsayım değil.
Aslında felsefeye şöyle yakın belki. Çünkü kendisinin nedeni yok. Ama o kendisinin nedenini isteyen, o istem, yani o geriye götürmek isteyen istem zaten felsefeye analitik açısından, yani analitik bir yöntem oluyor ve zaten felsefenin de öyle bir şeyi yok.
Geometrik yöntem, yani, şey, yani, aksiyonların felsefenin yakınlığı nasıl?
Yakın oluyor aslında.
Yani. Yakın olmasının şeyi yok, yeterli değil yakın olması.
Yakın oluyor ama felsefe daha yüksek duruyor tabii.
Ama yani neye göre yakın? Analitik yöntemde bir
şeye göre yakın.
Analitik yani, yöntemlere nasıl karşı? Analitik yöntem...
Ya şeye göre yakın, biz sonuçta varlığı başlangıç olarak koyuyoruz. Başlangıç olmayan başlangıç olarak koyuyoruz. Bence burada hala o matematiksel aksiyomatik yapının bir izlerini sürebiliriz. Yani tamam o değil ama
bak,
onun izlerini sürebiliriz.
Aksiyomatik yöntemle felsefi yöntem, kurgu yöntem arasındaki yakınlık ya da uzaklık. Yani bunu netleştirmemiz çok önemli.
Şimdi şöyle belki bir örnek verebiliriz.
Bak, şöyle söyleyeceğiz. Yani aksiyomatik yöntemde şeyin, aksiyonların bir tanıtlaması yok. Aksiyonlar dolaysız. Dolaysız. Ve felsefede ise dolaysız her şey aynı zamanda dolaylı. Bu aradaki muazzam farkı gösteriyor ve eğer yakın olsaydı ya da çok yakın ya da az yakın falan her neyse bambaşka bir sorun olurdu. Ama yani bu yakınlık ve uzaklığın fazla bir önemi yok çünkü bunlar nicel konular. Yani şu yöntem, arada nitel fark var. Çünkü bir yerde analitik bir durum var. Aksiyonlar analitik. Çünkü analitik derken aksiyonu sadece dolaysız olarak alıyoruz. Sadece dolaysız olarak alıyoruz ve dolaylılığı dışlayarak alıyoruz. Yeterli mi?
Yani şöyle diyebiliriz. Felsefe başlangıç olmayan bir başlangıç koyuyor. Yani onun daha öte nedenine gitmiyor ama o başlangıç felsefenin geri kalan bütün çözümlemelerinde aklanıyor. Aksiyomatik
aklanıyor.
Yani varlıktan ilerliyorsak mesela mantık biliminde evet. Bütün dizgi o başlangıç olmayan başlangıcı aklıyor.
Başlangıç olmayan başlangıç ne demek? Yani
yani başlangıç olmayan başlangıç hem onun hem dolaylı olduğu hem dolaysız olduğu.
Dolaysız mı aynı zamanda evet. Dolaylı olduğunu evet. Koymaktır.
Evet. Ya başlangıcın doğası bu zaten. Başlangıcın doğası şey demek değil. Yalnızca dolaylı ya da yalnızca dolaysız olmak demek değil. Tam tersine başlangıcın kendisi bir oluş süreci olarak aynı zamanda dolaylılığı da kendisi içinde kapsıyor ve
yani geometrinin yetersizliği burada ortaya çıkıyor o zaman. Yani o kapsamıyor.
Kapsamıyor. Yani geometri analitik bir başlangıç yapıyor, felsefe geometrik bir başlangıç yapıyor. Ya da felsefenin başlangıcı yalnızca dolaysız değil.
Yani analitik dolaysız. Analitik dolaysız aksiyona karşı yaklaşıyor. Aksiyonun şeyi yok. Tanıtlaması yok.
Peki bunun
dolaysız anlamda.
Felsefi gerçeklikle yani matematiksel gerçeklik o zaman zorunlu olarak felsefi gerçeklik, matematiksel gerçeklikten daha
temel. Şimdi bir konu şey, geometrinin ya da aksiyomatik bilimlerin hiçbiri kavramlarını aksiyondan daha iyi bir şekilde almıyorlar. Yani çıkarsanmış ve tanıtlanmış olarak almıyorlar.
Kendileri bir aksiyon.
Evet.
Varlıklar aksiyon.
Yani tabii aksiyonlar
üzerinde. Bir aksiyon mu?
Evet, aksiyon üzerinde. Aksiyon şey demek değil, işte yanlış demek değil, tam tersi. Ve çok açık doğru demek ve o yüzden şey, işte çok açık doğru olması biraz rahatsız ediyor yani. Çok açık doğru yani. Onun anlamı
o denli doğru ki.
Onun anlamı o denli doğru ki.
Tanıtamazsın.
Tanıtamazsın diyorlar. Çünkü tanıtlamayla anladıkları şey onu başka bir şeye götürmek ve çok doğru Aristoteles'in yaklaşımı. Yani eğer sen aksiyonlarla gerilemeyi durdurmazsan o zaman sonsuza kadar gidebilirsin. Yani bilgiler o zaman umudu kes. Çünkü her şeyin nedenini arayacak olursan o zaman o işin sonu gelmez ve yine de şey, Aristoteles'in ya da o dönemde görmedikleri şey, aksiyonların sistematik bir bütünün içindeki yerleri ve onları sistematik sisteme, dizgiye bağlamak, onları tanıtlamak demek. Yani, çünkü dizge tanıtlamanın kurduğu yapıydı, kurgun yöntemin, tanıtlamanın belirlediği yapı. Dizge şey değil, rastgele kendiliğinden oluşan bir şey değil. Yani dizgeyi oluşturan bir mantık var, o mantık kavramın mantığı ya da yöntemin mantığı ya da tanıtlamanın mantığı. Yani burada Hegel sık sık şey vurguluyor. Tanıtlama dediğimiz şey kavramın kendi deviminden başka bir şey değil. Çünkü kavram bellidir, kendi olumsuzluğuyla bağlantılıdır. Onu kendinde kapsar ya da karşısını kendinde kapsar ve bu bir şey. Tanıtlamanın ya da yöntemin bir momenti ve bu şekilde gidiyor.
Peki Aristoteles'in onu en sonuna kadar götürmek hatalıdır deyip bir yerde durdurması zaten diyalektik bir işlem değil mi? Yani analitik bir reddediyor. Geriye doğru götürmek istemiyor.
Lütfen doğru anlayalım. Yani burada görülen şey şu. Aristoteles dolaysızın dolaylı olduğunu görmüyor. O yüzden analitik diyoruz Aristoteles'in başlangıç yöntemi. Aksiyomatik yöntem analitik. Belki bu Hegel'de yok ama düşünürseniz kendiniz bulacaksınız. Çünkü aksiyon şey, dolaylılığı dışlayan dolaysız.
Evet.
O yüzden tek yanlı. Ve kendi diyalektiğini şey yapıyor bir yerde. Bozuyor ya da kavramıyor. Yani Hegel'de yöntem şey, başlangıç diyelim. Yani başlangıç şey değil. Böyle naif bir dolaysızlık değil. Kendisi dolaylı olan bir dolaysızlık. Ve Hegel kendisi de görüyor birçok yerde de söylüyor. Dolaysızın kendisi dolaylılığın dışlanmasıyla dolaylı kılınan bir şey. Dolaysız kendi karşısını kendinden dışladığı için onun tarafından dolaylı kılınıyor, koşullandırılıyor. Onun tarafından belirleniyor. Yani bu şey, Aristoteles'in bütün kurgu dehasına karşın gözden kaçırdığı bir nokta. Yani Aristoteles'te eksik olan şeyleri Hegel bir yerde tamamlamaya çalışıyor. Aristoteles bu eksikten dolayı ortaya şey çıkarmıyor. Yani derme çatma bir yapı çıkarmıyor ya da çok bozuk bir yapı çıkarmıyor. Sadece çok eksikleri olan bir yapı çıkartıyor. Hegel ise, yani onu söylersek bu ukalalık olmaz. O eksiklikleri sıfırlamıyor tabii ama çok azaltıyor. Ve Hegel'in o tam çözemediği geri kalan şeyler, eksiklikler, onları tabii ki yani eğer Hegel'in ve Aristoteles'in bakış açıları temelde doğruysa onları çözmek zaman meselesi. Ben çözerim, sen çözersin, başkası çözer. Yani 50 yıl sonra ya da 500 yıl sonra ama Logos eğer gerçekten varsa ve bizim onu kabul ettiğimiz gibi ise o zaman insanın kendi kendine bilmesinden daha olanaklı bir şey bu sadece bir zaman meselesi. Yani o yüzden şimdi matematiğin yöntemle matematik ve felsefe arasındaki ilişkinin bir yanı bu. Evet.
Aradan önce zaten orada ara vermiştim. Niye şey yok? Yani işte
bilimler
çok fazla. Niye
deizm? Niye deizm?
Oraya da doğruluk ve gerçeklikten gelmiş.
Yani orada yapılacak olan şey şu, aydınlanmanın kavramını analiz etmek, o kavramdaki bileşenleri bir araya getirmek. Aydınlanmanın çıkış noktası boş inanç. Aydınlanma şey değil, aydınlanma doğrudan doğruya eşittir bilgi değil. Yani aydınlanma yapan karakter onu kendini boş inanca göre belirlemesi. Yani çünkü boş inanç da bilgiyle çelişiyor. Aydınlanma da bilgiden yana, ustan yana, yani en azından sözel olarak böyle. Ama aydınlanma kavramındaki temel bileşen ya da aydınlanmanın karşıtı, aydınlanmanın negatifi dediğimiz şey, aydınlanmayı belirleyen şey boş inanç. Ve Türkiye'deki aydınlar da aynı tutumu gösterdiler. Boş inancı karşı kendilerini belirledikleri için sürekli olarak boş inanç üretmek zorunda kaldılar. Olmayan şeyi ürettiler. Yani ve onu, daha doğrusu olmayan şeyi muazzam boyutlara çıkardılar. Kendilerini var edebilmek için. Aydınlanma karşıtıyla birlikte var olan bir şey ve aydınlanma yapan şey boş inancı. Şimdi aydınlanma öteki faktörleri nasıl buna ayarlıyor? Yani aydınlanma kendini boş inanca göre belirliyorsa deizm nereden geliyor? Yararcılık nereden geliyor? Kuşkuculuk nereden geliyor? Aydınlanmanın yani aydınlanma yine şeyin bölümlerinden birisi, görüngü bilimi kitabının bölümlerinden birisi. Aydınlanma modernlikle birlikteydi. Şimdi bir şey var. Daha önce aydınlanma ile ilgili olarak yani eğer şey istiyorsanız şu yöne ya da bu yöne götürelim diye onları belirtin, yoksa ben başka yerlere de çekebilirim. Yani aydınlanma rasyonalizm değil. Aydınlanmanın bileşenleri diyorduk. Ya da aydınlanma kavramını açtığımız zaman aydınlanma kendini boş inanca göre belirliyorsa, boş inancın karşısına aydınlanmanın çıkardığı şey aslında us değil ama görgül us. Deneyimi çıkartıyor. Pozitif usu çıkartıyor. Aydınlanma olguculuğun, pozitivizmin şeyi, habercisi, müjdecisi. Yani daha sonra kendisi o biçimde ortaya çıkacak. 100 yıl sonra, 20. yüzyıl.
Ne? Aydınlanmacılar duyuncuya ilk sırayı vermez.
Evet.
Yaracılar vermez.
Aydınlanmanın etiğinin yararcı olması, aydınlanmanın kuşkuculuğundan gelen bir şey. Çünkü, yani onu sanırım yeterince açıklamıştık. Aydınlanma etiği eğer usa dayansaydı, usu koşulsuz olarak kabul etseydi, o zaman yararcı etik olamazdı. Yararcı etik olması için dinin ve usun ikisinin birlikte çöpe atılması gerekiyor. Din varsa yararcı etik olamaz. Us varsa yararcı etik olamaz. Ve aydınlanmanın etiği yararcı. Utilitarian. Evet. Düşünün. Çünkü yararlık bir şeyin doğruluğunu ve iyiliğini belirleyen kriter ise yararlı olması. Orada moral durumu duyuncunun özgür olarak belirlemesinden farklı bir şey var. Yani bir şey yararlıysa ve benim duyuncuma aykırıysa orada kaybeden taraf duyunç oluyor. Onun için usu çöpe atıyoruz ve eğer aydınlanma deist olmasa, yani şeyleri kutsal kitapları ya da din ahlakını, Hristiyan ahlakı kabul edecek olsa yine yararcı olamaz. Çünkü Hristiyan ahlakta pragmatizmin ya da doğrudan çıkarların önüne dinsel gerçeklikleri ya da doğrulukları getirebiliyor. Aydınlanma dönemi şeye karşılık düşüyor. Sanayi devrimine ve sömürgeciliğe karşılık düşüyor ve o eylemleri yapabilmek için, sömürebilmek için ve özellikle İngiltere'de sanayi devrimi aslında birinci boyutu şey, yani insan etiğinin, etik törelliğinin hırsa boyun eğmesinden başka bir şey değil. Çünkü yani düşünebiliyor musunuz? 16-18 saat çalıştırılan çocuklar, her gün 7 gün haftada ve her gün 16-18 saat çalıştırılan çocuklar. Bacı temizleyicileri, madenlerden kömür çıkarmalar ve burada hükümetin ya da İngiliz ahlakının, moralinin buna müdahalesi aşamalı oluyor. Yani önce işte o 16 saatten diyelim 12 saate falan indirilir. İşte 8 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında hatta daha da küçük çocuklar çalıştırılırken o şeyi, çalışma yaşını şey yapıyorlar işte 8'e, yani 8 yaşından küçükler çalışmayacak ya da 9 yaşından öyle aşamalı bir yüksek. Bu bir sömürü şeyi, süreci. Biliyoruz bunu. Yani bunu İngilizler de biliyorlar ve bu şey değil, bir politik ya da ideolojik bir bakış açısı değil. Yani sömürü denebilecek şey olgulardan biri bu açıkça. Bunu moral olarak İngiliz burjuva sınıfının moral olarak kabul edebilmesi için deist, ateist ya da yararcı olması zorunlu. Yani bir Hristiyan, gerçek anlamda bir Hristiyan bunu kabul edemez.
Kendine göre, kendine özgü bir ahlakı kendi sınıfsal yapıları içinde kabulleniyorlar. Yani öyle de sanayicinin sanayiciye ahlaklı davranışı gibi bir olgu gelişiyor. Yani zavallı sömürülen çocuklara ahlaklı davranma değil de kendi içlerinde sınıfsal olarak birbirlerine ahlaklı davranma gibi bir noktaya
sözleşme.
Evet. Sosyal bir sözleşme
kurulur. Onu hukuk belirliyor. Ama hukuk orada ortaya çıkıyor.
Tahmin ediyorum ki hukukla yani birlikte hukuk ortaya falan çıkıyor. Yani ya da o önce çıkıyor, hukuk ardından geliyor. Yani sınıfsal bir karşılıklı dayanışma var kendi işlerinde. Kendi ahlaklarını geliştiriyorlar önce.
Roma Kilisesi'nden de aynı. Yani din olarak da yani
İngiltere yani Anglikan.
Bir şekilde din de, yani o ahlaki temeli din de bastırılıyor.
Hayır.
Kilisesini bile ayırmış yani.
Tabii.
Her şeyi ayırmış.
Tabii. Kilise yok. Yani kilise tabii, şey, din adam,
yani ne der, hani,
devletin denetimi altında tabii, kilise
yani,
ve kilisenin...
Ne derse din onu yatsırmıyor yani.
Evet.
Anglikan bildiğin kadarıyla değil mi?
Öyle yani.
Tabii
tabii. Almanya'da tam Katolikler, nüfusun önemli bir oranını Katolik, yarısı kadar ve güneyde...
Mesela kişi 5-8 yaşındaki çocukları işte çalıştırmayı, işte Allah'ın Tanrı günahı, şeyini, günahları işte böyle kullanması lazım. Şimdi
evet.
Böyle bir müdahale zaten olamıyor. Yani baştan her şeyi ayırdığı için
evet. Estetiğin... O yüzden şey, İngiltere'de gelişme aslında yani İngiltere'nin öne geçmesi onun etik durumundan kaynaklanıyor bir bakıma. Çünkü başka hiçbir etik o kadar azgın bir sömürüye izin vermez. Yani yararcı etiğin şeyi bu, anlamı bu. Yararcı etiğin savunucuları Jeremy Bentham, David Hume falan filan. Yani Kant bu etiği tanımıyor mesela. Kant'ın burada bir şeyi yok, suçu yok. Kant bir şey yapıyor, sübjektif olarak dine, Hristiyanlığa ya da Tanrı inancına falan geri dönmeye çalışıyor. Ama onun da, Kant'ın da nesnel temeli yok. Yani Kant'ın orada dolayısıyla moral olması için bilişsel, entelektüel bir şeyi yok. Desteği yok. İngiliz yararcılarının felsefecileri, görgücüler ve bu görgücüleri de biliyoruz yani bu John Locke de, vesaire. Yani bu tarihte özel bir dönem. O zaman bile yararcılığın tam anlamıyla sınırsız olarak hiçbir şekilde denetlenmeden uygulandığını söyleyemeyiz. Yani orada da eninde sonunda İnsanlar yaşıyorlar ama sapiens, İngilizler de olması sapiens ve o duyunç yeteneği onlarda da var. Yavaş yavaş duyunç, o kendini gösteriyor. Yani insanları insan olarak görmeyi öğreniyor İngilizler de. Yani kendi insanına bu kadar sömüren, acımasızca. O madenlerde çalıştırılan kız çocuklarının yaşam ortalama, yaşam süreleri 25 yıl. 25 yılda hurdaya ölüyorlar yani 25 yıl.
Efendim?
Duyun çıkara aykırı davranma yeteneği. Duyun çıkara aykırı davranma yeteneği. Ve İngilizlerde de var.
Yani var da yani...
Önemli olan onun şeyi...
Kaybettikten sonra yani ne zaman ki para kaynağı ve menfaat kaynağı azalıyor, o zaman insanoğluna ulaşıyorlar. Yani çok acımasızlar o konuda.
Acımasız oldukları kesin. Yani bu içeride böyleyken dışarıda çok daha acımasız, çok daha da... Yani hangisinin çok daha olduğu önemli değil. İçeride de bunlar vahşet içinde davranıyorlar, dışarıda da. Amerika'ya şeyler yığılıyor. 30 milyon köleyi taşıyorlar bu dönemde. Bir 30 milyon yolda telef oluyor filan. Yani Afrika'da 60 milyon insanın uzaklaşmasına falan neden oluyorlar. İngiltere, yani onun
yani
Hindistan...
Yani o zaman sanayi devrimde sermaye sınıfı kendi felsefesinin etiğini. Yasasını, etiğini oluşturuyor.
Ona uygun...
Pragmatizm onun felsefesi.
Elbette.
Yasalar da ona göre. Yani bu sermaye sınıfının belirlediği bir şey...
Sermaye sınıfı denebilir.
Yani sermaye güçlüyüm.
O kalıplardan daha özgür düşünmek daha iyi bence. Yani İngiltere'de çünkü bu sermaye sınıfı deyince bunun içine sadece kapitalistler değil. O sürece katılan herkes giriyor.
Aydınlar da işte.
Etekler. Yani David Hume şey değil, sermayedar değil. Ama o şeyin bütünün içinde. O yüzden sadece sermaye dendiği yani böyle şu var, sakıncasını söylüyorum. Eğer şeyse düzeltin. Sermaye dediğimiz zaman sermayeden olmayan bireyleri eğer orada bir suç varsa ya da moral bir problem varsa ondan başlık tutuyoruz.
Evet, doğru.
Yani David Hume kendisi bir iş adamı olmayabilir, bir kapitalist olmayabilir. Ama bir kapitalistten çok daha ne denir ona? Bir anlamda daha kapitalist. Kapitalist olma, çünkü kapitalist olmak düşünce planında şey değil, para olmasını gerektiren bir şey değil. Önemli olan kapitali, yani yararı, çıkarı, gerçek moral duyguların önüne koyabilmek. İngilizlerde de... Bunlar kentli. Burjuva demek kentli demek, yani, çok genel anlamda.
Burjuvalar o zaman çıkmıyor, coğrafi keşiflerden sonra çıkıyor.
Burjuva kentli demek, yani burjuva...
Buruk'tan da gelmiş şey zaten.
Yani tabii ki politik anlamı ya da ekonomik anlamı falan sınıfsal olarak burjuva dediğimiz zaman değişiklikler. Bunlar şimdi öteki çalışmanın konuları. Yani dönersek şeye, aydınlanmaya dönersek, aydınlanma bu kadar şey yapabiliriz şu an. Yani daha sonra daha başka sorular çıktıkça ve görüngü bilime döndüğümüz o eğer aydınlanma inceleme noktasına gelirsek orada tekrar şey yapabiliriz, kullanabiliriz. Hegel'e dönersek saat 10 gibi bırakacağız. Değil mi? Orada şey var mı? Belirli bir nokta var mı? Dönmenizi istediğiniz. Yani bu şeye bağlı.
Kitabın... Bizim sarayla bakabilir miyiz?
Ne var?
Birlikte.
6. Evet. Yani okuyalım mı paragrafı yoksa
şimdi
çok sevdiğim.
Şey Hegel'in anlatımında tabii sonralarda anlaşılıyor bu.
Bunları konuştuk yani siz gelmeden önce.
Şu anlatımıyla ilgili bir şey söyleyeyim.
Evet.
Bir şey anlatırken anlattığı şeyin kullanıma dönüyor Hegel ve sanki o şeyi kendisi söylüyormuş. Kendisi savunuyormuş. Böyle bir sorun oluyor.
Bunlar bu ama burada...
Burada 6. maddede ben kendim okuduğum zaman genel olarak sezgiyi ve dolayısıyla
öne
çıkardan
ayırıyor
ben kendim tamam da.
Oku orayı, yani dediğin yeri.
Okuyorum. En başta sonuna kadar.
İstersen tam ilgili olan.
Bence şuna başlayalım. Yani, eğer gerçek ancak saltığın, dinin, varlığın, tanrısal sevginin özelindeki varlık değil ama tanrısal sevgisinin, sevginin kendisinin varlığı, kimi kez sezgisi ve kimi kez de dolaysız bilgisi olarak adlandırılan şeyde ya da daha doğrusu böyle adlandırılan olarak var oluyorsa o zaman bu görüş açısından felsefenin metinleri için de daha çok kavram biçiminin karşılığı istenecektir.
Evet.
Yani sanıyorum genel olarak burada dinsel bakış açısından
yani bir eleştiri var. Mesela gerçeği sen sezgiyle, yani gerçek işte saltık, dinin, varlığın vesaire bunları sen sezgiyle biliyorsan, dolaysız olarak biliyorsan tabii ki bu kavramın işi olamaz diyor.
Evet.
Kavramsal bilgi, yani biz evet onu konuştuk. Çünkü varlık ve kavramın birliği, saltık bilgi için genel olarak bilginin ya da bilimin olanağı bu. Varlık alanını nesnellik olarak düşünürsek, kavramın karşısındaki şu tabloda görüyorsunuz. Yani en azından şu kavram ve varlık ikilemini geçen hafta konuşmuştuk. O varlık alanını doğal varlık ve tinsel varlık olarak alabiliriz. Alabilir miyiz? Öyle alırsak orada doğal varlık ve tinsel varlık dediğimiz zaman doğal oluş ve tinsel oluş ya da doğal fenomen dünyası ve tinsel fenomen dünyasını anlamayacağız. doğal varlık dünyası ve tinsel varlık dünyası dediğimiz şey asla ve asla fenomen ya da oluş dünyası değil. Yani doğayı bilirken doğanın fenomenleri değil bilginin nesnesi. Doğanın yasaları. Oldu mu? Çünkü doğada varlık o kategorisine uygun düşen yan onun kavramsal yanı. Ve tin alanında da öyle. Tin alanında da tamam tiker olayları, tarihsel olguları falan bunları bilirsin ama tin alanında bilinecek olan şey oradaki kavramsal yan. O da şey, soyut varlık yani. Soyut demek fiziksel, tinsel olmaması anlatıyor. Yoksa şey değil, kurgulu olmadığını. Şimdi soyut somut konu sözcükleri ve kavramları arasındaki ilişkisi.
Bazen karıştırıyoruz.
Karıştırmayın onu. Evet. Yani soyutu ben iki anlamda kullanabilirim. Bir, fiziksel olanın tersi olarak. Yani mesela bu kalem somutken benim düşüncem soyut. Bazen öyle kullanılır. Bazen de analitik olan, yani başka
ilişkisiz.
Evet, soyutlanmaları o anlamda kullanabilirim ve somut olan orada ilişkili olan ve karşılığını kendinde taşıyan somut olur. Yani o şey. Yine yazılarda var bunlar. Ya bunlara takılacağını şey dediğimiz için yineliyoruz onları ve onlara dikkat edin. Şöyle. Altıyı çöz.
Yok altı, ya ben şuradan gelmiştim aslında. 672 diye çok ilerlerde bir yerlerde. Hemen kısaca okuyacağım. Şey diyor Eger.
Kaçı sayfa?
Sayfa 433. Buna doğrudan 6. maddeye göre, yani aslında bağlantı okunabilir.
Evet. Başı din.
Din de diyor Eger, genelde sağlık varlığı bilinci olarak kendini göstermiştir. Şimdi o zaman Eger sezgisellik boyutunda olmasına rağmen dini sağlık varlığın bilinci olarak görüyor. Yani böyle düşüneceğiz sanırım. Ama diyor, kendinde ve kendi için saltık varlık, tinin öz bilinci, bu biçimler içinde ortaya çıkmış değildir. Yani din içinde ortaya çıkmış değildir. Tamamen herhalde yine aynı şey. Burada sadece takılan şey şu. Saltık varlığın bilinci...
Tamam, yani burada sezgisel kimi kez dolaysız bilgisi olarak... burada dinsel duygular söyleyecek mi 6. paragrafta? Ediyor mu?
Ama işte... burada ortaya çıkmış değildir demesinin nedeni onun sezgisellik ve dolaysızlık boyutunda olması değil mi?
Yani eğer dinsel bilinci sezgiye bağlarsak o zaman tamam. Ve sezgisel dolaysızlık bu şeyle ilgili daha çok
sorun şurada. Dolaysız kendine ait bilinci ile tinin öz bilinci arasındaki
nasıl?
Tinin kendine ait bilinci ile tinin kendine ait öz bilinci arasındaki farkı anlayabilmekte. Tinin bilinci ile tinin öz bilinci arasında ne fark vardır? Bu soru oluyor yani sonunda nihayetinde.
Bunlar biraz şey.
İleri, zamanla.
Hayır. Daha doğru ya da daha iyi sözcükler kullanılabilir. Yani tin, bilgi her zaman bilgi her zaman kendini bilir işte mesela. Kendi ya da ana kategori dediğimiz şey, yani ego, egoyu kullanmışsak ya da o Hegel'in kendi dediği şey, tırnak içinde yazıyoruz ya, kendi, self, İngilizce'de. Ona ne diye anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani ya çok saçma gelecek, ya çok zor gelecek, ya da çok kolay. İnsanın bilme yetisinin doğal ve tinsel varlığı bilebilmesi için o doğal ve tinsel varlığın tözü ile iletişim içinde olmalı. Kavramsal olarak bir olmalı.
Kendisi olmalı.
Yani ego denen şey ya da kendi denen şey, öznenin kendisi denen şey, nesnenin kendisiyle bir olmalı. Kant'ın kopardığı birlik buydu.
Evet.
Ve Hegel, bilinç bu biçimlerinden geçerken hiçbir zaman kendi kendisinin, varlığın kendisiyle bir olduğunu bilmiyor. Bu sonlu biçimlerde, görüntüsel biçimlerindeki süreçte bilincin bilmediği şey bu. Bütün bu kendinin kategorik süreci bilincin arkasında işliyor. Sırt arkadan diyor işte, yani onun genel sözle ilgili kendisi de belirtiyor. Yani bilinçsiz olarak işliyor diyebiliriz. bir çocuk çıkarsama, bir tasın çıkarsaması yaparken orada tasın çıkarsaması yaptığını bilmiyor. Ama yapıyor. Yani bütün insanlar ölümlüdür, Sokrates insandır, Sokrates ölümlüdür. Bu kaç yaşında bilmiyorum ama bunu yani ilkokuldan önceki bir yaşlı çocuklar psikolojik olarak bunu çıkarsamaya başlıyorlar. Ama bunun bir tasım olduğunu ya da bunun bir uslanlama süreci olduğunu bilmiyor. Yani o anlamda gerçek kendi, kavramsal kendi, kavramsal self denen şey bilincin arkasında işliyor. Bu tetiğinin göründüğü bölümündeki bilinç süreç aşamalarının arkasında işliyor. Yani her bilinç biçimi kendine o görüngüsel biçimiyle gerçek sanırken arkada daha başka süreçler yer alıyor ve o süreçler o bilinci çökertiyor. Çünkü her biri şey, yani kendi çelişkisinden dolayı kendini ortadan kaldırıyor. O şeyin bilincinde değil. Yani her bilinç biçimi kendini gerçek olarak görüyor. Gerçek demek dediğimiz gibi zamansız varoluş demek. Yani bir ulus kendini gerçek olarak tanıyor. Ben sonsuza kadar var olacağım. Her ulus, Pikmin ulusu bile sonsuza kadar var olmaya şeydir, hazırdır ya da o çıkarsa neyi yapar. Çünkü o bilinç biçimi kendini gerçek olarak. Katolikler kendini gerçek olarak, gerçek sanıyor. Aydınlanmacılar en gerçek olduklarını sanıyorlar. Ve bütün bunların hepsi şey, sonlu fenomenal bilinçler ve çözülüyorlar, dağılıyorlar, geçip gidiyorlar. Bu görüngü bilimin, bunların görüngü bilim açısından önemi, aydınlanma örneğin öyle bir kavramsal yapı taşıyor ki, bu özne ve nesne birliğinin gerçekleşmesi için, kurulması için aydınlanma momenti zorunlu. Hegel'in yönteminde, en azından bu fenomenin görüngü bilimdeki yönteminde bunun böyle olması gerekir. Çünkü buraya giren bu görüngü bilimsel süreçte giren, buraya giren aşamaların ya da halkaların girme koşulları zorunlu olmaları. Keyfi olarak girmiyorlar. Zorunluysa gidiyor. O yüzden diyorduk yani bu eğer öyle planlanmışsa, öyle geliştirilmişse ve çıkarsanmışsa o zaman her aşama, her basamak zorunlu ve hiçbirine şey yapamayız. Oradan söküp atamayız. Ve o yüzden burada mantık biliminin temeline ya da öğesine hiçbir katkısı olmayan pek çok yabancı dışsal gereç kitabın içeriğine alınmak, girmek zorunda kaldı diye geldi. Yani o çünkü burada incelenen süreç şey bunlar sorgulayacağımız şeyler bunlar aslında. Yani buraya buradaki içeriğe bakıp işte bilinç, öz bilinç, buz diye gelişiyor ve pat diye arkadan şey geliyor. Din bölümünde. Yani din ya da aydınlanmanın ya da sanat biçimlerinin, sanatsal bilinçlerin falan bu süreçte şeyi ne? Zorunluluğu ne? Gerçekten zorunluluğu. Hegel nereden çıkardı o zorunluluğu falan. Onlar enteresan şeyler ve o konularda hem bu Kojeve'nin ne de Hipolit falan bunlar sadece şey, var olanı biraz daha böyle grileştirip ya da bulanıklaştırıp tekrarlamaktan öteye ve arada bir gaf yapmaktan öteye bir çözüm yorumlama yapmıyorlar. Yorumun şeyi buydu. Yani küçümsemek değil amacımız ama o yorumlar gerçekten yorum. Hipokritin falan. Kojeve'ninki zaten şey yani kuyruklu yalan denemeyecek bir şey. Kuyruklu yorum pardon. Yani şey diyor, emek kategorisi Hegel'in felsefesinde özseldir falan. Bak Marx'ın bir lafı. Yani bunun üzerine Hegel okunursa o şey olur, Hegel okumaktan başka her şey olur. Ama yine de enteresan, yani okumaya değiyor tabii, çevirmeye okumaya değiyor. Ama şey yok, yani yorumun ötesine geçen bir, bu dediğimiz sorunları tartışan fazla ya da yok yani ona, bunlar görüngü bilimin sorunları değil, yani Hegel'in kitabının sorunları değil, aslında insan varoluşu kendisinin sorunları ve bunları, yani tarihi bir şeyimiz bitmediğine göre, ya 50 yıl sonra, ya 10 yıl sonra, ya 5 yıl sonra, yani o bizi ilgilendirmiyor. Eğer biz girebiliyorsak, girebiliyorsak, oranımız varsa, evet. O şey. Şimdi, çalışmanın devamı için okuma şart. Türkçe okuma özellikle şey, internette var bir söz. Daha kolay. Yani çünkü İngilizceyle götürmek, Almanca'yla götürmek olanaklı ama ana dil gibi bilme koşuluyla. Yani o dildeki yabancılığı tam felsefe ana dilde öğrenilir derken şunu söylüyorum. Yani doğru ama sen İngilizceyi ve Almanca'yı ana dilin gibi biliyorsan mesele yok. Yani o zamanlarda da öğrenebilirsin. Ama yine de bir dil sorunu şey. Bunu inceler, yani iyi okuyun, yani bunu anlayamamak bile, onu fark etmek bile bir bilgide bir aşama, değil mi? Onları getirin ve burada irdelerini tartışalım. Bir kayıtlarda şey olabilir, takıldığınız noktalar olabilir, onları şey yapın. Konsantre olun. Felsefe şey. Güzel bir şey.